Ayrım 23, Uygarlık Tarihi, sayfa 235. Ekonomik yapı, taşra, malikane sistemi. Orta Çağ toplumundaki en geniş ve en düşük sosyal grubu çiftçi köylüler oluşturuyordu. Diğer grupların refahı onun emeğine bağlıydı. Pek çok köylü soylu sınıfın kırsaldaki malikanelerinde, ilkel kulübelerde yaşıyor ve çalışıyordu. Frank döneminde bir malikane 12 ile 70 dönüm arasında değişen büyüklükte bir toprak parçasıydı. Toprağın sahibi olan Lord, malikanede yaşayan köylü ve ailesinin de sahibiydi. Her malikanede tüm ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilecek yeterlikte bir köy cemaati mevcuttu. Erken orta çağlarda bu tür malikaneler, Lord'un ve ailesinin ikamet ettiği binalardan, çalışan köylülerin kulübelerinden, tarımsal ürünlerin saklandığı depolardan ve tarlalardan oluşuyordu. Güçlü bir lordun birçok malikanesi olabilirdi. Krallar, vasalları konumundaki lordlardan sahip oldukları malikane sayısı oranında asker ve vergi toplarlardı. Özgür köylülerin ya da serflerin çalıştığı iki tür malikane vardı. Koloni olarak tanımlanan özgür köylüler, toprağın kiracıları konumundaydı. Bu küçük toprak sahipleri küçük ölçekli mülklerinin bir kısmını istila zamanlarında güvenlik garantisi karşılığında güçlü savaş lordlarına veriyorlardı. Lordlar sınıfı bu yolla birçok araziye sahip olmuştu. Kiracıların lorda karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetler ve kişisel statüleri yerel gelenekler aracılığıyla belirlenmişti ve bir takım haklara sahiptiler. Serflerin yaşadığı ve çalıştığı malikanelerde ise serflerin toprak üzerinde hiçbir hakları yoktu. Bunlar lordların isteklerine çok daha fazla açıktı. Emekleri sömürülen serf statüsündeki köylülerin değerinin taşınabilir bir eşyadan biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Serfin sağlığını ve mutluluğunu, başarılı bir hasada bağlı olan refahını sağlamak lordun da yararınaydı. Serfler kendi ikamet yerlerine ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları küçük ince şeritler halindeki toprak parçalarına sahiplerdi. Hasattan sonra ellerinde kalan artık ürünü kendi yararları için pazarlamakta serbesttiler. Serf statüsündeki bir kadın ya da erkek köylü kendine başka bir köyden eş seçmişse bu evlilik lordun iznine bağlıydı. Bunun dışında serf, eşini kendi cemaatinden seçme özgürlüğüne sahipti. Serfler mülklerini, yerleşim yerleri ve topraklarını ve dünyalıklarını çocuklarına miras bırakabiliyorlardı. Serflerden daha yüksek seviyedeki yerel hizmetlilerin dışındakilerin seyahat özgürlüğü sınırlandırılmıştı. Malikane papazı onların dış dünyaya açılan penceresiydi. Arada bir olan kilise festivalleri onların başlıca ortak eğlencesiydi. Köylülerin aşırı dindarlığı büyük oranda kilisenin şehirdeki tek gösteri merkezi olmasından kaynaklanıyordu. Asıl orta çağlarda bu iki malikane tipi birleşme eğilimi gösterdi. 5-9. yüzyıllar Avrupa'sını sosyopolitik ve sosyoekonomik anlamda alacakaranlığa sürükleyen kırılma noktaları, gelişmeler nelerdir? Asıl orta çağlar 1000-1300. Amaç 3. Papalık gücünün imparatorluk makamıca sınırlandırılmasının hangi nedenle yüzyıllar boyu süren bir çatışmaya yol açtığını öğreneceksiniz. Ulusal devletlerin ve kilisenin yükselişi. 1. Otto ve Almanya'da 2. Reich Roma İmparatorluğu'nun diriltilmesi. Eski Roma İmparatorluğu fikri karanlık dönemden sonra Batı Avrupa'da yok olmuş gibi görünürken Almanya'da yeniden canlandı. 918'de Alman düklerinin en güçlüsü olan Sakson kökenli 1. Heinrich, ölümü 1936, Almanya'nın Frank kökenden olmayan ilk kralı oldu. Bu olay yalnız imparatorluğun değil papalığın da kaderini değiştiren bir olaydı. Heinrich, Almanya'daki Swabia, Suebia, Bavaria, Baviera, Saksonya, Gaskonya ve Lotaringia dükalıklarını zorla birleştirerek kraliyet gücünü yeni baştan güçlendirdi. Böylece Almanya'nın toprak birliğini de kurmuş oldu. İmparatorluk sınırlarını Macar ve Danların istilalarına karşı başarıyla savunması, ona emellerini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu karizmayı da sağladı. Yeni Roma Germen ya da Alman İmparatorluğu, Büyük Karl'ın imparatorluğuyla karşılaştırıldığında iyice küçülmesine rağmen Heinrich'in kurduğu krallık oğlu ve halefi 1. Otto 936-973 güçlü bir dayanak sağladı. Onun 955'te Lefeld'de Macarları yendiğinde kazandığı büyük zafer Alman sınırlarını yeni barbar saldırılarına karşı korumakla kalmadı, aynı zamanda imparatorluk gücüne muhalif Alman dükalıklarını da birleştirdi. Otto, Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurma programının önemli bir parçası olarak önceki Batılı imparatorlarında yaptığı gibi kilisenin desteğini sağladı. Bunun nedeni piskopos ve başkeşişlerin hem eski Roma'nın evrensel imparatorluk duygusuna sahip olmaları hem de bağlı oldukları kurallar ya da kilise kanonu gereği evlenmeyerek dünyevi iktidara yani imparatorluk iktidarına rakip hanedanlar kurmamalarıydı. Ayrıca bunlar toplumun en eğitimli sınıfı olarak kraliyete sadık birer memur da yapılabilirlerdi. Batı Avrupa'nın en güçlü adamı olan Alman kralı Otto'nun bir sonraki adımı imparatorluk tacını giymekti. Otto'nun İtalya'daki düşmanlarının siyasi baskısı altında olan Papa 7. Jan, ona 2 Şubat 962'de imparatorluk tacını giydirdi. Devlet-kilise ilişkileri. Otto imparator olur olmaz papalık devletinin varlığını tanıdı ve kendisini kilisenin özel koruyucusu ilan etti. Böylece kilise doğrudan kraliyet kontrolüne giriyordu. Kilise hiyerarşisi içinde yer alan piskopos ve başkeşişler Otto'nun atanmış memurları ve bürokratları oluyorlar. Başka bir deyişle papa Roma kentinde ancak imparatorun kılıcının gölgesinde hüküm sürebiliyordu. Papa, Roma Kilisesi'nin kraliyetin ağına düştüğünü fark ettiğinde artık çok geçti. Karşı tedbir olarak İtalya'da imparator karşıtı oluşan yeni İtalyan muhalefetine katıldıysa da bu manevra Otto'nun hızlı intikamını getirmekten başka işe yaramadı. Yeni Alman İmparatoru'nun başkanlık ettiği bir kilise meclisi Papa Jan'ı makamından indirdi ve bu olaydan sonra hiçbir papa imparatora sadakat yemini etmeden pontiflik makamına çıkamadı. Kilisenin dünyevi otoriteye yanıtı ise Fransa'nın ortasında bulunan Cluny'deki büyük bir manastırın reform hareketinde ifadesini buldu. Cluny tarikatı, papalık düzeyinde kiliseyi adım adım üzerindeki politik güçlere meydan okuyabilecek bir pozisyona yükseltti. Cluny reformcuları bunu yaparken halkın kiliseye duyduğu büyük saygıdan destek aldı. Kilise o dönemde bu dünyanın zorluklarından ve tehlikelerinden umutsuzluğa düşmüş insanlara öbür dünyada daha iyi bir yaşam sözü veren tek kurumdu. Batı Avrupa'nın Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra düştüğü karışık ortamda Roma papaları zaten kendi etki alanlarındaki sivil otoriteyi ellerine geçirmişler ve devletin yokluğundan kaynaklanan otorite boşluğunu doldurmuşlardı. Cluny Reformu. Reform hareketinin kaynağı olan Cluny Manastırı 10. yüzyılın başlarında Kuzey Fransa'da Saint Benedict'in kurallarına bağlı olan bir kuruluştu. Clunyli reformcu keşişlerin savundukları görüşe göre ruhban sınıfının kraliyet otoritesine itaat etmeleri yanlıştı. Çünkü Roma'daki papa tüm ruhban sınıfı üzerindeki tek egemen güç idi. Hiçbir dünyevi hükümdarın onların manastırları üzerinde kontrol kuramayacağını savunan Cluny reformcuları, taşrada yaşayan dünyevi ruhban üyelerinin evlilik gibi dünyevi ilişkilerde bulunmayı sürdürmelerinden ve çileci dindarların günah işlemelerinden de rahatsızlık duyuyordu. Kilisenin ruhban sınıfının tek efendisi ve hayat arkadaşı olduğunu savunan Cluny reformcuları, ruhban sınıfını hem krallardan ve hem de eşlerinden özgürleştirmeye ve iffetli kılmaya karar verdiler. Böylece bazı rahip ve rahibeler özel hukuka, regula, tabi olarak yaşamayı seçerek dünyadan ellerini eteklerini çektiler. Batının modern zamanlara kadar devam eden kilise ve devlet ayrımı ve Katolik ruhbanın evlenmemesi ilkesinin mutlak kökleri Cluny Reform Hareketi'nde aranmalıdır. Cluny Manastırı çok geçmeden Fransa ve İtalya'da kurulan yeni şubeleriyle reformist keşişlerin yetiştiği bir eğitim merkezi haline geldi. 9. yüzyılın sonunda papalık bunların savunduğu kilise reform programını onayladığı zaman güçlerinin zirvesine ulaştı. Bu reform hareketinin etkisi 10. ve 11. yüzyılın sonunda Tanrı barışının ilanıyla kendini göstermektedir. Ruhban ve aristokrat sınıfının ortak girişimi olan bu hareket, kilisenin bir dizi bildiri yayınlamasıyla başladı. Bu kararlar ortaçağ toplumundaki kadın, köylü, tüccar ve ruhban gibi saldırıya açık gruplara herhangi bir zamanda ve şekilde zarar veren herkesi aforoz etmekle tehdit ederek kötülüklerle mücadele etmeye çalışıyordu. Tanrı barışını daha sonra Tanrı mütarekesinin ilanı izlemiştir. Bu kilise kuralları tüm Hristiyan erkeklerin haftanın belli günlerinde ve kutsal dönemlerde yani çarşamba gününden pazartesi sabahına kadar şiddetin ve savaşın her türlüsünden sakınması gerektiğini duyuruyordu. Papa 9. Leo'nun Cluny'dekileri Roma'daki başlıca idari görevlere getirmesinin ardından reformcu papalar Alman İmparatoru 3. Heinrich'in halefi çocuk yaştaki 4. Heinrich 1056-1106'nın çalkantılı saltanat yıllarında otoritelerini iyiden iyiye hissettirmeye başladılar. Nitekim Papa 9. Stefan 1057-1058 1. Otto'nun daha önceki deklarasyonuna ters düşen bir biçimde imparatorluk onayı almaksızın hüküm sürmüştür. Daha sonra Papa 2. Nikola 1059-1061, 1059'da bundan böyle papayı kardinallerin seçeceğini ilan etmiştir. Onun bu hareketi bugün dahi papayı seçen Kardinaller Kurulu'nun temelini oluşturmuştur. Kardinaller Kurulu'nun oluşturulmasıyla papalar İtalya'daki yerel güçlerin ve daha uzaktaki Alman kraliyet gücünün müdahalelerinden tamamıyla bağımsız hale geldiler. Bununla birlikte hükümdarlar papaların seçiminde önemli ve dolaylı etkiye sahip olmaya devam ettiler. 3. Innocentius'un papalık dönemi 1198-1215. Papanın gücüyle ilgili doktrini daha önce kimsenin yapamadığı ölçüde ilan eden ve uygulayan Papa 3. Innocentius, papalığın dünyevi otoriteden bağımsızlığını sağlayan Gregorian geleneğe bağlıydı. Papa ile imparatorun ilişkisini güneşin ayla olan ilişkisine benzeten Innocentius'un düşüncesine göre ayın ışığını güneşten alması gibi imparator da parlaklığını papanın elinden alırdı. Burada kastedilen imparatorluk tacının parlaklığıydı. Her ne kadar bu iddialı teorinin her yönüyle hayata geçirilmesi Innocentius'un yeteneğini aşsa da o ve onun halefleri bunu gerçekleştirme hırslarını taşımaya ve bu yönde hareket etmeye devam ettiler. Innocentius, Fransız krallığı 2. Filip'in evliliğini iptal etmesinin yanı sıra kralın ülkesindeki vaftiz ve cenaze ayinleri gibi tüm kilise hizmetlerini askıya alarak Fransa'yı yasak altına aldı. Yeni papalık monarşisi. Innocentius, papalığı finansal kaynakları ve bürokrasisi sayesinde çağ dışı olduğu güçlere eşit büyük bir dünyevi güç haline getirdi. Bu gelişme, papalığı geç orta çağlar boyunca din reformcularının saldırdığı etkili bir ticari kilise kompleksine dönüştürdü. Innocentius, kilisenin laiklerden topladığı vergileri sayıca ve miktarca artırdı. Papalığın St. Peter'in adına İngiliz köylüsünden toplamakta olduğu baş vergisine ek olarak İngiliz papaz sınıfını da %2,5 oranında gelir vergisi ödemeye zorladı. Innocentius papalığın bu gibi ek vergi gelirlerine ek olarak günah çıkarma işlemi sırasında halkın kiliselere ödediği meblağa da el koydu. Innocentius'un günahlarının affını dileyenlerin doğrudan Roma'ya başvurması koşulunu dayatması, papalığın yeni para ekonomisini bir dereceye kadar benimsediğini göstermektedir. İnvestiture mücadelesi. Bu olay Orta Çağ tarihinde investiture mücadelesi olarak bilinen ve Papa ile imparatorun şahsında kilise ile imparatorluğu karşı karşıya getiren uzun soluklu ünlü mücadelenin de başlamasına neden oldu. Bu mücadele 9. Leo'nun pontifliği sırasında çeyrek yüzyıl boyunca papalık bürokrasisi içinde çalışmış olan ve Cluny reformlarının sert savunucusu olmasıyla tanınan Papa 7. Gregorius 1073-1085'in kilisenin dünyevi otoriteden özgür olması gerektiği iddiasını hayata geçirmesiyle patlak verdi. Cluny taraftarlarını harekete geçiren şey, imparatorların ruhbandan olmayan ve tercihen uygun gördükleri kişileri dini makamlara atamalarına yani Simoni'ye karşı çıkmalarıydı. 1075'te Papa Gregorius bu tartışmaları kabul etti ve ruhban sınıfından olmayan kişilerin kilise hiyerarşisi içindeki herhangi bir düzeyde dinsel görevlere atanması durumunda afaroz edilme cezasına çarptırılması kararını hayata geçirdi. Gregorius'un döneminden sonra papalar ve diğer ruhban sınıfı artık imparatorlar tarafından makamlarına atanan kraliyet memurları olmaktan çıktılar. Papa, Kardinaller Kurulu tarafından seçilerek bu makama getirilmeye başladı. Piskoposlar da bundan böyle papanın yetkilendirdiği yüksek kilise otoritelerince atanır hale geldiler. Piskoposluk makamının ruhani kökenleri ve kime sadık kalacağı konusu da böylelikle açıklığa kavuşturulmuş oldu. Gregorius'un aldığı önlemler kraliyet otoritesini sarsan bir karakter taşıyordu. Çünkü imparatorlar Büyük Karl'ın zamanından beri kendilerine yakın olan papazları piskoposluklara getiriyorlardı ve kraliyet mülklerinden malikaneler alan bu piskoposlar imparatorun atadığı adamlar ve devlet hizmetlileri konumundaydılar. 4. Henrich'in Karolenj ve Otto soyundan gelen selefleri, imparatorluğun teokratik karakterini ilke ve bürokrasi bazında başarıyla geliştirmişlerdi. Kilise ve din genelinde bütünleyici ve ayrılmaz parçalarıydı. İmparator Henrich, dünyevi ve ruhani otorite alanları arasında bunları birbirinden ayıran bir çizgi çizerek imparatorluğa laikleştirmek için düzenlemeler yapma gereği duydu. Ancak bu ortamda onun başlıca idarecileri artık kendi başarılı seçimlerinin belirlediği görevliler değildi. Bu ise akla şu soruyu getirmektedir. Bu durum krallığı tehdit etmiyor muydu? Henrich, Gregorius'un bu hareketini kendi otoritesine yönelik doğrudan bir meydan okuma olarak gördü. Öte yandan, merkezden uzak durma eğiliminde olan ve imparatorluğu zayıf görmeyi isteyen bölgesel prensler de Gregorius'un bu hareketinin avantajlarından yararlanmak istiyorlardı. Alman prensleri, imparator ile ruhban sınıfının hakim olduğu bölgeler üzerinde kazanç sağlamak amacıyla Gregorius'un fermanını topyekün desteklediler. Savaşın hatları çok çabuk çizildi. Henrich, Ocak 1076'da sadık Alman piskoposlarını Worms'ta topladı ve onlardan Gregorius'tan bağımsızlıklarını ilan etmelerini istedi. Gregorius, kilisenin ağır silahlarıyla cevap vermekte gecikmedi. Henrich'i aforoz etti ve tüm vasallarını ona sadakatten vazgeçmeye, kendisine dönmeye çağırdı. Bu gelişmelerden memnun olan Alman prensleri, sonunda Henrich'i Saksonya dükalığının başını çektiği genel bir ayaklanmayla karşı karşıya bıraktılar. Henrich affedilmek için papanın önünde eğilmek zorunda kaldı. Papalık bu olayla gücünün zirvesine ulaştı. Daha birçok Avrupalı hükümdar 3. Innocentius 1198-1216'nın insafını dilemek zorunda kaldığında papalık gücü daha da artacaktı. Fakat Henrich güçlerini yeniden toplamakta gecikmedi. Sonuçta yeterli gücü kazanır kazanmaz papalık karşısında eskisi gibi hareket etmeye başladı. Mart 1098'de Gregorius Henrich'i bir kez daha aforoz etti. Fakat bu sırada bu tür bir çıkış başarısız olmaya mahkumdu. 1084'te Henrich mutlak egemen sıfatıyla kendi adayı olan 3. Clement'ini papalık makamına atadı ve Gregorius'u istifa etmeye zorladı. Bu olayla birlikte kralların papaları kontrol etme uygulaması yeniden ortaya çıkmış gibi gözükmektedir. Ancak imparator başarıya ulaşamadı. Çünkü Clement kilise içinde hiçbir zaman kabul görmedi ve geniş halk desteğini hiç kaybetmeyen Gregorian Parti, 3. Victorius ve 2. Urbanus'un pontifliği zamanında yeniden güç kazandı. Dinsel görevlilerin atanması konusundaki bu anlaşmazlık, 1122'de Worms Konkordatı ile çözüme kavuşturuldu. İmparator 5. Henrich, seleflerinin papaları atama ve kendi papa adaylarını destekleme uygulamasını erkenden terk etti. Bu olaydan sonra investiture töreninden ve bu seremoninin kendisine verdiği güçten vazgeçti. Eski kilise devlet sorunu bundan sonra da gündeme gelmeye devam etmekle birlikte çok farklı bir terminoloji üzerinde sürdü. Papaz sınıfı memuriyetini bundan böyle krallardan ve imparatorlardan değil, yalnızca kilise otoritesinden almaya başladı. Hükümdarlar üzerlerinde nüfuz elde etme ümidiyle yüksek kilise mensuplarına toprak ve dünyevi hediyeler bağışlamaya başladılar. Papa imparatorluk otoritesini zayıflatarak kendini güçlü bir konuma getirdi. Sonuçta atama konusundaki anlaşmazlıktan en fazla fayda sağlayanlar ise Alman prensleri oldu. Diğer yandan Gregorian Parti'nin dünyevi ve ruhani otoriteler arasında çizdiği bu yeni sınır, krallar ile papaların çıkarları gerektirdiği zaman iyi birer dost olmalarını engellemedi. Sonraki yüzyıllarda kraliyet ile papalığın yüksek amaçları iki tarafın sürekli olarak barış içinde kalamayacak kadar rakip olduklarını gösterdi. Kilise ve devlet arasındaki çatışma en sert şekliyle hep devam etti. Haçlı Seferleri. Amaç 4. Papalığın Hristiyan dünyayı Haçlı Seferi'ne davet etmesinin içsel nedenlerini öğreneceksiniz. Yüksek Orta Çağlar'da halk dindarlığının papalığa verdiği desteğin ve krallar ile papaların çıkarları gerektirdiği zaman iyi birer dost olabildiklerinin en önemli göstergesi Haçlı Seferleridir. Cluny reformu, ruhban sınıfını 1. Haçlı Seferi'ne manevi destek vermeye, laik sınıfı da Müslümanların elinden kurtarılmak istenen kutsal topraklara yönlendirdi. Papa II. Urbanus, Bizans İmparatoru'nun Müslüman Türklere karşı Batılılara yardım çağrısını fırsat bilerek 1095'te Clermont Konsili'nde tüm Hristiyanları sefere davet etti. Bu tarihlerde Batı Avrupa'da yeni nüfus artışının sonucu olarak aylak ve huzursuz bir genç nüfus bulunmaktaydı. Bu gruplar yüzünden her köşede şiddet kol gezmekteydi. Papa, Hristiyan ülkelerdeki barışı ve düzeni sağlayabilmek için sürekli huzursuzluk yaratan bu aristokrat sınıfı savaş donanımıyla birlikte dışarıya gönderme yolunu seçti. Diğer yandan aristokrasi de başka ülkelerde yöneteceği savaşlarda kazanç elde etmeyi umuyordu. Papa Urbanus, Doğu Kilisesi ile uzlaşmayı, yani Doğu ve Batı kiliselerini yeniden birleştirebilmeyi istiyordu. Haçlıların kazanç elde etme hırsları dinsel fanatizm kadar etkiliydi. İlk Haçlı Seferi, sonrakilerin aksine kazanç ve çıkar peşinde koşan insanlarca üstlenilmişti ve geçirdiği reformasyon sonucu yeniden güçlenen papalık bunda çok büyük rol oynadı. Papalar ilk Haçlı Seferine katılanlara savaş meydanında ölürlerse endülijans sözü verdi. Hristiyanların gözüyle böyle bir ruhani ödülü kazanacak olmanın yanı sıra imansızlara karşı yapılacak kutsal savaşa katılma düşüncesi ve kutsal topraklara giderek hacı olma isteği de Haçlıları harekete geçiren unsurlar arasındaydı. İlk üç Haçlı Seferinde Avrupalılar Kudüs, Akka, Urfa gibi toprakları elde ettiyseler de egemenlikleri uzun sürmedi. Verilen büyük kayıplar ve başarıların uzun süreli olmaması, kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtaran Haçlı romantizminin etkisini yitirmesine neden oldu. 4. Haçlı Seferi 1204. Innocentius'un pontiflik dönemine rastlayan bu seferin kutsal topraklara 1202 doğru yola çıkmasına rağmen Bizans Konstantinopolis'ini ele geçirmesi 1203 Doğu Roma İmparatorluğu'nda Latin dönemini başlattı. 4. Haçlı Seferi 7. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan Arap fetihleri yüzünden Akdeniz'in batı dünyasına kapanması nedeniyle doğu dünyasıyla olan bağları zayıflayan Batı Avrupalılar için bu dünyayı ve zenginlik kaynaklarını yeniden keşfetme ve gelecekte yürütecekleri ticari faaliyetlerini kolaylaştıran ticari üsler edinme şansını yarattı. Doğu Roma ya da Bizans hanedanı ve yönetici sınıfı Selçuklu Türklerinden geri alınmış olan Nisea, İznik'e kaçarak burada 50 yıl sürecek bir sürgün hayatına başladı. İmparator Mikhail Palaiologos, başkent Konstantinopolis'i doğudaki Venedik mülklerini kıskanan Cenevizlilerden aldığı yardım sayesinde 1261'de yeniden ele geçirdi. Innocentius'un umduğu gibi Ortodoks Doğu Kilisesi'nin Batı Kilisesi ile birleşmesi gerçekleşmedi. Papa'nın Ortodoks Hristiyan Yunanlıları ve Slavları Roma Kilisesi'ne yeniden kazandırmak için bir elçilik heyeti göndermesi, Konstantinopolis'in 50 yıllık işgalinin yol açtığı Doğu ve Batı arasındaki politik ve dini ayrılığı hiçbir zaman yok edemediği gibi Doğulu Hristiyanların Batılılara olan düşmanlığını da artırdı. İngiltere, Fransa ve Almanya'daki politik gelişmeler. Amaç 5. Feodal sistemin monarşik düzenden farkı olup olmadığını ve bu bağlamda 11. 12. yüzyıllarda Fransa, İngiltere ve Almanya'daki politik gelişmeleri öğreneceksiniz. İngiltere 1066 yılında Anglo-Sakson kral itirafçı Edward'ın ardında çocuk bırakmadan ölümü İngiliz politik yaşamında çok önemli değişikliklere yol açtı. Edward'ın annesinin Norman soyundan olması, Fransa'nın kuzeyinde hakim olan Normandiya düküne İngiliz tahtı üzerinde ırsi hak elde etme fırsatı verdi. Güçlü bir hükümdar olmayan Edward, ölmeden önce bu hakkı tanıyıp tahtının Normandiyalı Guillaume ya da Willem verilmesini emrettiğinde kraliyet gücünün kaynağı olan Anglo-Sakson aristokrasisi buna karşı çıktı ve Edward'ın son isteğine rağmen kendi kralını seçti. Bu meydan okuyuş İngiltere'nin güçlü Normanlarca fethine neden oldu. Guillaume'un güçleri Anglo-Saksonları 14 Ekim 1066'da Hastings kenti yakınlarında yendi ve istilayı izleyen günlerde Guillaume Westminster Katedrali'nde ırsiyetin ve fethin kendisine verdiği hakka dayanarak İngiliz kralı olarak taç giydi. Fransızca konuşan yeni Norman efendilerin egemenliği süresince İngiltere'de sadece yeni bir hanedan iş başına gelmiyor, aynı zamanda Anglo-Sakson ve Norman kökenli demografik unsurların karışıp kaynaşmasının bir sonucu olarak Orta İngilizce denilen yeni bir dil ortaya çıkıyordu. Bugün de İngilizce'de gözlemleyebildiğimiz Latince kökenli Fransızca kelimelerin varlığı Hastings Savaşı'nın kültürel bir sonucudur. 23. ayrımın sonu sayfa 241.